11. Maliye. Mali buhran ve sebepleri. Abdülaziz tahta çıktığı zaman 1861 Osmanlı İmparatorluğu yabancı devletlerle sulh halinde yaşıyordu. Fakat imparatorlukta sükun yoktu. Lübnan isyanı ve Şam olayları henüz kapandığı bir sırada Bosna Hersek isyanı ve Karadağ hadiseleri başlamıştı. Büyük Avrupa devletleri de ıslahat fermanının 1856 tatbiki için münferit veya müşterek devamlı müdahalelerde bulunuyorlardı. Bütün bunlardan başka bir de mali buhran başlamıştı. Maliye teşkilatının bozukluğu, mali siyasetin düzensizliği, dış ve iç borçların fazlalığı ve yeniden kağıt para çıkarma teşebbüsü bu buhranı yaratan ve geliştiren başlıca sebeplerdi. Maliye teşkilatının bozukluğu. Maliye teşkilatı Tanzimat'tan önceki esaslara göre işlemekteydi. II. Mahmut devrinde her ne kadar defterdara Maliye Nazırı denmeye başlanmışsa da bu ünvan değişikliğiyle maliye nezareti kurulmuş sayılamazdı. Maliye nezaretinin devlet idaresinin başlıca departmanını teşkil etmesi ve diğer nezaretlerle sıkı irtibat halinde bulunarak onları devamlı bir kontrolü tabi tutması lazım geliyordu. Halbuki nezaretin istiklali yoktu. Maliye Nazırı hükümetin yüksek bir icra memuru durumundaydı. Padişahın ve sadrazamın emirlerini yerine getirmek başlıca vazifesiydi. Salahiyeti olmadığı için hükümetin mali politikasından da mesul değildi. Temsil ettiği nezaretin diğer nezaretlerle irtibatı bulunmadığı gibi onlar üzerinde bir murakabesi de yoktu. Nezaretler kendilerine ayrılan tahsisatın sarf şekli hakkında maliyeye hesap vermeye mecbur değildi. Hatta ona danışmaksızın hazine tahvilatı bile çıkarırlar ve özel gelirlerini sarf ederlerdi. Mali sistemin düzensizliği. Maliye teşkilatının bozukluğu, mali sistemin de düzensiz bir durumda bulunmasını neticelendiriyordu. Gülhane hattından önce bu düzensizlik, müsadere usulü ve keyfi vergiler ihdas edilmek suretiyle örtülebiliyordu. Fakat Gülhane Hattı Hümayunu'nda kabul edilmiş olan prensiplerle mal müsadere etmek veya keyfi vergi tarh etmek imkanları ortadan kalkmıştı. Bu durumda maliye teşkilatını, vergi sistemini ve usullerini ıslah etmek, devlet masraflarını bir düzene koymak gerekliydi. Fakat Abdülmecit devri adamları modern mali bilgilere sahip bulunmuyorlardı. Bu sebeple mali hususlarda yaptıkları teşkilat müspet hiçbir netice vermemişti. Devletin muhtaç olduğu para vergilerle temin edilemeyince borçlanma yolu tutulmuştu. İç ve dış borçlar. İlk dış borçlanma 1854'te yapılmıştı. Bu usule çok çabuk alışıldı ve Abdülmecit devri sonuna kadar yani 6 yılda 4 istikraz akt edildi. Bu arada türlü isimler altında tahvilat ve karşılığı bulunmayan kağıt para çıkarılmak suretiyle devlet borçları yükseldi. 1860 yılında dış borçların toplamı 3 milyon 300 bin keseye varmıştı. Amortisman bedeliyle faizleri içinde yılda 209.498 kese ödenmekteydi. İç borçlara gelince takriben 2 milyon keseydi. Bunlar içinde senede 554.514 kese faiz ödenmekteydi. Bundan başka tedavülde bulunan kağıt paranın miktarı da 2 milyon keseydi. Aynı yılda devlet masrafları devlet gelirlerinden 334.446 kese açık gösteriyordu. Mali buhranın şiddeti. Bütçe açığını kapamak için hükümetçe yeniden kağıt para çıkarma teşebbüsüne girişilmesi, mali buhranın korkunç bir şekil almasına sebep oldu. Cevdet Paşa maruzatında bu hususta şu tabloyu çizmektedir. Kaime yani kağıt para süratle düşmeye başladı. Yüzlük altın bir gün 300 kuruşa kadar çıktı. Ertesi gün 300'ü geçti. Sonradan 400'e varır varmaz hiç geçmez oldu. Halbuki halkın elinde hep kaime bulunduğundan pek çok adamlar aç kaldı. Parası olanlar da ihtiyaten üçer beşer günlük ekmek aldılar. Bu cihetle fırınlarda mevcut ekmekler bitip sonraya kalanlar ekmek bulamaz oldu. Ziyade almış olanlardan cebren almaya kalkıştılar. Dükkanlar kapandı. İstanbul'u bir acayip dehşet istila etti. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Gece meclisi vükela akdi meclis edip sabaha kadar müzakere ile meşgul oldular. Seher vakti sokaklarda dellallar padişahımızın tembihi var camiye geliniz diye nida ettiler. Herkes merak ederek camilere gittiler. Tenbihatı dinlediler. Hulasa, kağıdın böyle kesri itibarına sebep olan müfsitlerin cezalandırılacağı ve 160 kuruştan ziyade altın alıp verenlerin hapsedileceği beyanıyla dükkanların açılması ve herkesin alışverişle meşgul olması emrediliyordu. Hükümet heyecanı yatıştırmak için borsa hanını kapattı. Borsa oynayanlardan bazılarını hapse attı ve kağıt parayı altınla değiştirmeye başladı. Buhranın Avrupa'daki tepkileri. Mali buhran Avrupa'da akisler uyandırdı. Basında Osmanlı İmparatorluğu'nun bu buhrandan kurtulamayarak çökeceği yolunda yazılar çıktı. Rus çarının Kırım arifesinde Türkiye için bulmuş olduğu hasta adam formülü tekrar revaç buldu. İngiltere hükümdarı İstanbul'daki elçisi vasıtasıyla Abdülaziz'e şu tavsiyelerde bulundu. Buhranı yatıştırmak için bir dış borçlanmaya başvurmak, delik bir miğferin içine su dökmek olacaktır. Babali her şeyden önce masraflarını kısmalı, maliyesine nizam vermeli ve bütçesini ilan etmelidir. Bunlar yapılırsa Avrupalı kapitalistlere emniyet gelecek ve Osmanlı hükümetinin kredisi herhangi bir Avrupalı devletin kredisi seviyesine yükselecektir. Maliyede ıslahat, Fuat Paşa'nın planı. Mali buhran, maliye teşkilatının bozukluğu ve mali sistemin düzensizliğini meydana çıkarmış bulunuyordu. Abdülaziz, devletin mali kredisini yükseltecek ıslahatın yapılmasını daha veliahtlığı zamanından beri istemekteydi. Vaziyet uzun boylu tetkiklere elverişli değildi. Padişah süratle karar veren enerjik bir sadrazama muhtaçtı. Fuat Paşa'yı sadaret makamına getirdi. Fuat Paşa biyografisi bölümünde de işaret edildiği üzere tıp tahsili görmüştü. Diplomasi mesleğine intisap ederek başarılar kazanmıştı. Kendi gayretiyle hukuk ve ekonomi politik de öğrenmişti. Karakter itibariyle optimistti. Sürati karar sahibiydi. Kendine güveni vardı. Suriye'de olağanüstü memuriyetle bulunduğu sırada sadrazamlığa getirildi. İstanbul'a avdet edince mali durum hakkında padişaha uzun bir rapor sundu. Bu raporda maliyenin aksayan taraflarını, sebeplerini ve alınması gerekli tedbirleri izah ediyordu. Paşa, Maliye Nazırlığı'nı üzerine almakla beraber mali sistemi ıslah etmek için Abdülaziz'den geniş yetkiler istihsal etti ve işe girişti. Mali ıslahat programı şu maddeleri ihtiva ediyordu. 1. Devlet bütçesinin hazırlanıp her yıl neşredilmesi. 2. Giderlerde ekonomi temini. 3. Yeni gelir kaynaklarının bulunması. 4. Kağıt paranın kaldırılması ve devletin gayrimuntazam borçlarının tesviyesi için dış ve iç istikraz yapılması. 5. Mali ıslahatla alakalı başka tedbirlerin araştırılması ve teklifi. Bütçe. Osmanlı maliye sisteminde Avrupa'da olduğu gibi bütçe müessesesi yoktu. Her ne kadar her 3 ayda bir muhtelif gelir ve giderler hakkında bir defter tanzim edilmekteyse de bu sadece padişaha ve sadrazama arz edilirdi, ilan edilmezdi. Avrupa usulünde bir bütçenin ilk defa 1850 tarihlerine doğru hazırlanmış olduğuna dair kayıtlara rastlanmaktadır. Fakat bu kayıtlar doğru olsa bile bu bütçeyi münferit bir olay olarak kabul etmek icap eder. Çünkü bu usul devam etmiş olsaydı hükümet 1856 ıslahat fermanında yıllık bir bütçe hazırlayıp ilan etmek gibi bir taahhütte bulunmazdı. Bu taahhüdüne rağmen de Babali'nin Abdülaziz devrine gelinceye kadar yıllık bütçe hazırladığına dair bir kayda rastlanmamaktadır. Türlü engeller böyle bir bütçenin hazırlanmasını güçleştirmekteydi. Yukarıda da belirtildiği gibi maliye nezaretinin diğer devlet daireleri üzerine mali yönden nazım bir mevkii yoktu. Devlet gelirleri maliye nezaretinde birikmiyordu. İstatistik vesaire insahi bilgiler bulunmadığı için gelirleri sıhhatle tahmiş etmek imkansız gibiydi. Ekili toprakların sahası da malum değildi. Sadrazam Fuat Paşa esas bütçeyi meydana getirmeden önce 1861-1862 mali yılın gelir ve giderlerine göre kaba bir bütçe taslağı meydana getirmek mecburiyetinde kaldı. Bu bütçenin gelirleri 6 madde halinde gösterilmişti. 1. Vasıtasız vergiler. 2. Vasıtalı vergiler. 3. Miri emlak hasılatı. 4. Özel bazı varidat. 5. Mümtaz eyaletlerin vergileri. 6. Bazı dairelerin özel gelirleri. Bütün bu maddelerin gelir toplamı 2.442.386 keseydi. Bütçenin giderlerine gelince 5 maddede gösterilmişti. 1. Dış borçlar, amortisman ve faiz 209.498 kese. 2. İç borçlar, tahvilat-ı mümtaze ve esham, amortisman ve faizi 125.000 kese. 3. İç borçlar, tecil edilmiş olanlar, faizi 319.514 kese. 4. Padişahın tahsisatıyla sair muayyenat 398.851 kese. 5. Muhtelif dairelerin tahsisatı 1.733.951 kese olmak üzere toplam 2.786.814 keseydi. Buna göre bütçe açığı 334.446 keseden ibaretti. Tasarruf tedbirleri. Bütçe açığının kapatılması için masraflarda tasarruf yapılması gerekliydi. Osmanlı İmparatorluğu'nda mali buhran halinde başvurulan klasik usul, altın ve gümüş envanenin kullanılmasının yasak edilmesinden ibaretti. Fuat Paşa'da herkesin elinde mevcut bu cins eşyanın toplatılıp sikke kestirilmesine lüzum gösterdi. Bunun için de Şeyhülislam'dan gerekli fetvayı aldı. Padişah sarayın bu tedbir dışında bırakılmasını istedi. Fuat Paşa'ya bu iş nasıl olur, sultanların evanisi nasıl alınır? Evvela anların seyir yerlerinde su içtikleri gümüş taslar var, bunlar alınır mı demesi üzerine Fuat Paşa, hay hay efendim onlar da alınır. Allah göstermesin devlet-i aliyeye bir fenalık gelir de Efendimiz Konya'ya doğru giderlerken bizler dahi rikabına düşüp gidecek olduğumuz vakit sultan efendiler bu taslarla ayrılık çeşmesinden su mu içecekler? Cevabıyla yapılmakta olan işin zaruretini ve önemini belirtmiş oldu. Fuat Paşa bundan başka memur maaşlarıyla devlet dairelerinin masraflarından da esaslı indirimler yaptı. Abdülaziz'in aylık tahsisatından 5.000 kese indirildi. Sultanlarla şehzadelerin ve bütün memurların maaşlarından muayyen nispette indirmeler yapıldı. Bundan başka bazı memur kadroları da lağvedildi. Vali, mutasarrıf ve kaymakamlara da hazine menfaati üzerinde titiz davranmaları emredildi. Yeni vergiler. Bütçe açığının yalnız tasarruflarla kapatılması mümkün değildi. Yeni gelir kaynakları da bulunmak lazım geliyordu. Bu sırada Osmanlı İmparatorluğu'nda umum vergi şahsa nispet edilmekte, adam başına yılda 45 kuruş düşüyordu. Halbuki İngiltere'de 300, Fransa'da 250 kuruştan fazla düşmekteydi. İmparatorluğun genişliğine ve servet kaynaklarının önemine göre halkın vermekte olduğu verginin çok düşük olduğu neticesine varıldı. Fakat vasıtasız vergi sistemi oldukça karışıktı. İslah edilmesi tetkiklere ve zamana ihtiyaç gösteriyordu. Halbuki durum beklemeye elverişli değildi. Acil tedbirler alınmasına lüzum gösteriyordu. Bu sebeple yeni vergilerin ihdası daha uygun görüldü. Tütün inhisarı. Bu vergilerin başında tütün inhisarı geliyordu. Fuat Paşa, tütün inhisarlarının lüzumunu raporunda şöyle belirtmekteydi. Tütün, zaruri ihtiyaçlardan değildir. Tamamen sefahatle alakalı bir maddedir. Her devlette bundan önemli gelir sağlandığı gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da ziraate zaruri dokunmayacak surette iç sarfiyatından memleketin kudret ve tahammülü nispetinde vergi alınarak ilk sırada diğer devletlerin elde ettiği derecede olmazsa da yine önemli bir varidat sağlanacaktır. Tütün inhisarı münasebetiyle şu tedbirler alındı. Hariçten gelen sigara ve sigara yapmaya elverişli tütün üzerine %75 gümrük kondu. Yaprak halinde tütününse ithali yasak edildi. İstihsal edildiği yerden nakledildiği yere girerken tütün üzerinden bir müruriye resmi alınmaya başlandı. Bundan başka tütün satan sabit ve gezici esnaf da beyiye resmi adı altında bir resim vermeye mecbur tutuldu. Bu resim sabit esnaf için dükkanının yıllık kirasının %30'u kadardı. Gezici esnaf içinse maktu olarak yılda 100 kuruştu. Bu suretle tütünden yılda sağlanacak hasılat 100.000 kese tahmin edilmişti. Tuz inhisarı. Tuz, tütün gibi keyif verici bir madde değildi. Zaruri ihtiyaçlardandı. Ancak Fuat Paşa'ya göre sarfiyatı şahsiyesi pek azdı. Diğer memleketlerde tuz üzerinden ağır resimler alınmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nda tuzlalar, memlehalar, miri mülküydü. Devletin çıkarıp satacağı tuzdan alınacak resim gayet hafif olduğu halde esaslı varidat sağlayabileceği ümit ediliyordu. Posta pulu ihdası. II. Mahmut devrinde posta usulü kabul edilmişti. 1862 tarihine kadar postaneye verilen mektup, paket vesaire üzerine pul yapıştırılmayıp bir işaret konulmakta ve ücret tediye ettirilmekteydi. Bu ise türlü suistimallere yol açıyordu. Yukarıda söz konusu tarihte posta pulu kabul edilmekle hazineye varidat sağlanabileceği düşünüldü. Gümrük varidatının artırılması. Hazinenin başlıca varidat kaynaklarından birini gümrükler teşkil ediyordu. 1861'de Fransa ile yapılan ticaret muhadelesiyle Türkiye'ye girmekte olan ithal malları üzerinden alınmakta olan %5 gümrük %8'e çıkarılmıştı. Aynı yılda Rüsumat Nazırlığı'na getirilen Kani Paşa, gümrüklerde kuvvetli bir disiplin kurmak suretiyle türlü suistimallerin önüne geçmeye muvaffak olmuştu. Bu iki esaslı tedbir sayesinde gümrük varidatının %50 artacağına ihtimal veriliyordu. İstanbul'da mülk üzerinden vergi alınması. 1861 yılına gelinceye kadar İstanbul'da emlak üzerinden vergi alınmıyordu. Fuat Paşa, Gülhane Hattı Hümayun'un prensiplerine de aykırı olan bu durumu ıslah etmek ve hazineye varidat sağlamak maksadıyla İstanbul'daki emlak üzerine bir vergi tarh etti. Bu vergiyi mülkünü icara verenlerle eğlence yeri işletenler verecekti. Bu hususta padişahın iradesi istihsal edilmiş ve 20 bin kese tahmin edilen vergi bütçeye aksettirilmişti. Fakat İstanbul'un mülk sahipleri kodamanlardı. Vergiye karşı şiddetli bir mukavemete geçtiler. Padişah iradesinden, sadrazam da vergisinden vazgeçmek zorunda kaldı. Bu vergi ancak 1874 yılından itibaren alınmaya başlandı. Bütçeyle ilgili maliye teşkilatı. Avrupa usulünde bir bütçenin tanzimi için yalnız yeni vergiler tarh etmek ve bütçe açığını kapamak kafi değildi. Maliye teşkilatında bazı yenilikler yapılması da zaruriydi. Fuat Paşa'nın zamanında yapılan başlıca yenilikler şunlar oldu. Maliye nezaretinin devletin bütün mali işleri hakkında merkez ve nazim bir hale getirilmesine çalışıldı. Devlet dairelerinin tahvilat, sergi, çıkarılmaları vesaire suretlerle borçlanmaları yasak edildi. Gelir ve sarfiyatın bütçe usulüne göre tutulması esası kabul edildi. Devlet dairelerinin bütçede gösterilen tahsisatlarının sarf hususlarını kontrol etmek üzere Divan-ı Muhasebat-ı Âli Sayıştay Dairesi kuruldu. 1863-1864 yılı bütçesi. Yukarıda belirtilen mali hususlar tespit edilerek Abdülaziz devrinin ilk bütçesi 1863-64 yılı için meydana getirildi. Bütçenin gelir ve gider müfredatı şöyle gösterilmişti. Bütçe geliri. Gelir ve gider Fransız frangı ile ifade edilmiştir. Vasıtasız vergiler. Vergi, şahıslardan alınan 78 milyon 173 bin. Bedeli nakdi, askerlik hizmeti karşılığı 13 milyon 934 bin. Vasıtalı vergiler. Aşar resmi 94 milyon 891 bin. Anam resmi 20 milyon 305 bin. Domuz resmi 335 bin. Gümrük resmi 57 milyon 500 bin. Tütün resmi 13 milyon 800 bin. Balık avı hakkı 1 milyon 315 bin. Mukabele harçları 361 bin. Damga resmi 3 milyon 450 bin. Vakıf hissesi 2 milyon 875 bin. Tapu 2 milyon 875 bin. Çeşitli resimler 28 milyon 175 bin. Posta hasılatı 2 milyon 307 bin. Devlet matbaası 251 bin. Devlet emlaki 442 bin. Ormanlar 365 bin. Çiftlikat-ı Humayun 14 milyon 375 bin. Tuz resmi 2 milyon 136 bin. Madenler hasılatı 1 milyon 295 bin. Devlet mahsulleri satışı hasılatı 525 bin. Mümtaz eyaletlerin kesenek vergileri. Mısır eyaletinin vergisi 9 milyon 200 bin. Eflak eyaletinin vergisi 575 bin. Boğdan eyaletinin vergisi 375 bin. Sırbistan eyaletinin vergisi 529 bin. Sisam adasının vergisi 92 bin. Aynaroz eyaletinin vergisi 28 bin. Nezaretlerin temin ettiği gelirler. Bahriye nezareti geliri 1 milyon 387 bin. Ticaret nezareti geliri 358 bin. Toplam 346 milyon 198 bin. Bütçe giderleri. Dış ve iç borçlar. Dış borçlar faiz ve amortisman 40 milyon 430 bin. İç borçlar esami-i cedide ve tahvilat-ı mümtaze faiz ve amortismanı 32 milyon 775 bin. Esham-ı mümtaze ve 10 yıllık sergi faiz ve amortismanı 5 milyon 266 bin. Muhtelif giderler. Vergi üzerinden alınan 1 bölü 4 avans karşılığı 7 milyon 179 bin. Eytam sandığına borçlu bulunanların para faizi 668 bin. Yemen ve Hicaz tahsisatı, Kabe örtüsü vesaire 8 milyon 523 bin. Devlet daireleri masrafları, padişahın tahsisatı vesaire muayyenatı 27 milyon 712 bin. Tekavüdiye ve yardım 7 milyon 845 bin. Meclisi ahkam-ı adliye ve meclisi hazain 1 milyon 579 bin. Bab-ı serasgeri, harbiye nezareti 95 milyon 198 bin. Tophane-i amire 4 milyon 370 bin. Bahriye nezareti 24 milyon 191 bin. Adliye nezareti 2 milyon 402 bin. Evkaf nezareti 4 milyon 627 bin. Dahiliye nezareti 41 milyon 82 bin. Hariciye nezareti 3 milyon 16 bin. Ticaret nezareti 4 milyon 580 bin. Marif ve Nafia nezareti 1 milyon 84 bin. Zaptiye nezareti 3 milyon 789 bin. Maliye nezareti 15 milyon. Toplam 327 milyon 678 bin. Bütçenin karakteri. Osmanlı Devleti'nin bu ilk bütçesi sağlam esaslara göre hazırlanmış değildir. Yukarıda belirtildiği gibi ihsani bilgilerin ve istatistiklerin mevcut bulunmayışı yüzünden bilhassa gelir rakamları çok kaba tahminlere dayanmaktadır. Bu yönden 19 milyona aşan gelir fazlası ciddiye alınamaz. Gelir maddelerinden anlaşılan bir hakikat de imparatorluğun genişliğine, nüfuzunun çokluğuna, ticaretinin önemine ve servet kaynaklarının çeşitli ve zengin olmasına rağmen halktan alınan verginin az oluşudur. Gider maddelerinin manasına gelince dış ve iç borçlarla faizlerinin başta gelmesi dikkati çekmektedir. Padişahın tahsisatı harbiye bütçesinin üçte biri kadardır. Nafia ve eğitime ayrılan para ise koca imparatorluk için bir sadaka gibidir. Bu para Mekke ve Medine'ye yapılan yardım ve bağışın sekizde biri kadardır. Fakat bütün bunlardan da önemli bir cihet, bütçenin kontrolü hususunda hiçbir garanti bulunmayışıdır. Bütçeyi yapanlar ve sözde kontrol etmekle mükellef bulunanlar, padişah tarafından tayin edilen ve her an azledilebilen memurlardır. Binaenaleyh, padişahın iradesi her an bütçe muvazenesini sarsabilecek bir kudrettedir. Bu sarsıntıyı frenlemeye ne Maliye Nazırı'nın ne de sadrazamın kudreti yetmemektedir. Zaten ilk Osmanlı bütçesi de yabancı tesiriyle meydana gelmiş ve yabancılara emniyet telkin ederek onlardan borç para almak için meydana getirilmiştir. Gerçekten bütçenin bu hususta bir tesiri görülmemiştir. Dış borçlar. Fuat Paşa 1861'de padişaha sunduğu raporda bütçenin hazırlanıp ilan edilmesini teklif ederken mali buhranın izalesi için yabancı memleketlerden borçlanma lüzumunu da belirtmişti. Paşa'ya göre Osmanlı Devleti'nin iç ve dış borçlarının yıllık faizi ve amortismanı bütçe gelirinin ancak %16'sını teşkil ediyordu. Devletin takati yeniden borçlanmaya müsaitti. Alınacak borç para kağıt paranın kaldırılmasına tahsis edilecekti. Paşa, bütçe hazırlıklarından ve devlet borçlarının vaziyetinden Londra ile Paris'in mali münasebetlerine de bilgi verdi. Bu suretle Abdülmecid devrinde yapılmış olan 4 istikraza 5.'si ilave edilmiş oldu. 1862 borçlanması ve kağıt paranın kaldırılması. Bu borçlanmanın hedefi yukarıda da ifade edildiği gibi mali buhranın başlıca amilini teşkil eden kağıt parayı, kaimeyi ortadan kaldırmaktı. Bu sırada piyasada devreden kağıt para miktarı 2 milyon kese kadardı. Dalgalı borçların miktarı da aşağı yukarı bu kadardı. Hem kağıt parayı kaldırmak hem de iç borçları tesviye etmek için 4 milyon kese para lazımdı. Halbuki bu miktar parayı defaten borçlanmak imkansızdı. Bunun için 2 milyon kese borçlanmasına ve bunun bir kısmının kağıt paranın kaldırılması için tahsis edilmesine, diğer kısmı ile dalgalı borçların tesviyesine gidilmesine karar verildi. Osmanlı Bankası tavassutuyla Londra'nın Devo Mali Müessesesinden 8 milyon 800 bin Osmanlı altını değerinde bir istigraz yapıldı. İhraç fiyatı %68, yıllık faizi %6, amortisman %2 idi. Osmanlı hükümeti faiz ve amortisman karşılığı olarak yılda 16 milyon frank ödeyecekti. Tütün, tuz, damga ve temettü resimlerini bu para için karşılık gösterdi. Yapılan borçlanma kağıt paranın kaldırılmasına kifayet etmediğinden 100 kuruşluk bir kaimeye 40 kuruş Osmanlı altını ve tahvilat verildi. Bu suretle kağıt para 1 Temmuz'la 13 Eylül 1862 tarihleri arasında ödendi. Bu olay memlekette sevinçle karşılandı. Tarih bile düşürüldü. Mülke tarihle tebşir eyledim, ortalıktan kalktı namı kaime. Mehmet Zeki Pakal'ın, Maliye Nazırları, sayfa 208. Ali Paşa Vükela adına Abdülaziz'e kağıt paranın kaldırılmasından dolayı bir teşekkürname kaleme alarak takdim etti. 1863 borçlanması ve dalgalı borçların tesviyesi. Kağıt para gibi mali buhrana sebep olan ve devleti büyük zararlara sokan bir amil de iç borçlarla ayarı düşük ufaklık madeni paralardı. İç borçlar Esham-ı Cedide ve Tahvilat-ı Mümtaze namı altında hazine veya muhtelif devlet daireleri tarafından %12'ye kadar faizle çıkarılmış tahvillerdi. Bundan başka 10 yıllık bir müddetle bonolar da vardı ki bunlar da dalgalı borçları teşkil ediyordu. Bu borçlar Galata bankerleriyle akdedilmişti. Fakat tahvil ve bonolar Avrupa mali müesseseleri tarafından da kabul edilmekteydi. Tediye tarihleri muhtelif ve faizleri yüksek olduğu için devleti müşkülata uğramakta ve zarara sokmaktaydı. Tesviye edilmesi zaruri görüldü. II. Mahmut devrinden beri tedavül olan ufaklık madeni paralara gelince bunlar düşük ayarlı olduğu için değerlerinin %90 noksanı ile alınıp verilmekteydi. Bu yüzden de ticarete olduğu gibi hazineye de büyük zararları dokunmaktaydı. Devlet hazinesi için zararlar yaratan bütün bu iç borçlar ve madeni paraların tutarı 2 milyon kese kadardı. Bunların tesviyesi için yeni bir istikrazın akdedilmesi zaruri görüldü. Bu istikraz Bank-ı Osmani Şahane'nin kurulmasıyla ilgilidir. Osmanlı Bankası 1856'da İngiliz sermayesiyle merkezi Londra'da bulunmak üzere kurulmuştu. İstanbul, İzmir, Beyrut ve Selanik'te şubeleri vardı. Osmanlı Devleti tam manasıyla bir ziraat memleketi olduğu için devlet gelirleri hasılatı takip eden aylarda tahsil edilmekteydi. Halbuki giderler için böyle bir mevsim yoktu. Bu yönden maliyenin sık sık Galata bankerlerinden borçlanması icap ediyordu ki bu yüzden büyük zararlara uğruyordu. Eğer bir devlet bankası bulunsaydı bu zararlar önlenebilecekti. Bu düşünceyle 4 Şubat 1863 tarihli bir fermanla Bank-ı Osmani Şahane'nin kurulmasına müsaade edildi. İngiliz ve Fransız sermayedarlar bu bankayı merkezi İstanbul olmak üzere kurdular. Banka hükümet adına kağıt para çıkarmak hakkına sahip bulunacaktı. Bankanın açılış töreni 1 Temmuz 1863'te yapıldı. Hükümet yukarıda işaret edilen iç borçların bir kısmıyla madeni paranın kaldırılması için Bank-ı Osmani Şahane ile bir anlaşmaya vardı. 8 milyon 800 bin Osmanlı altını değerinde bir istikraz akdetti. İstikrazın ihraç fiyatı %71, faizi de %6 idi. Muhtelif şehirlerin gümrükleri, ipek, tütün ve tuz aşarının bir kısmı istikraza karşılık olarak gösterildi. Bu parayla ancak iç borçların bir kısmı itfa edilebildi. 1865 normal borçlanması. Tanzim edilen bütçelerde gelir fazlalığı görüldüğü halde tatbikatta bütçe açığı hasıl oluyordu. Ne padişah ne de hükümet henüz Avrupa usulünde bir bütçeyle yaşamayı öğrenmemiş bulunuyorlardı. 1865 yılı sonbaharında vadesi yaklaşmakta olan borçların tediyesi için gerekli parayı maliye henüz bankaya yatırmamıştı. Borcun faizini yeniden borçlanmak suretiyle ödemekten başka çare yoktu. Bank-ı Osmani Şahane, iki Fransız mali müessesesiyle anlaşarak bu sefer de hükümete 6 milyon 600 bin Osmanlı lirası bir istikraz temin etti. İstikrazın ihraç fiyatı %66, faizi %6 idi. Anam varidatıyla Ergani madeni hasılatı da karşılık olarak gösterilmişti. 1865 Esham-ı Umumiye İstikrazı. 1865'te ikinci bir istikraz daha akdedildi. Bu istikraz iç borçların bir dış istikraz haline tahvili için yapıldı. Bu sebeple de borçlanmaya Esham-ı Umumiye İstikrazı ismi verildi. İç borçların en acil kısmı 1863 istikrazı ile ödenmiş olmakla beraber tedavülde halkın konsolit ismini verdiği Esham-ı Cedide, Tahvilat-ı Mümtaze, Vesergi vesair namlarıyla hazinenin ve diğer dairelerin çıkarmış bulunduğu birçok dahili tahviller vardı. İşte hükümet bu borçları tevhid etmek maksadıyla bir dış istikraz haline tahvil etmek istiyordu. Bu suretle memlekete para gelmiş olacaktı. Bu hususta bir İngiliz ve bir Fransız mali müessesesinin tanzim etmiş olduğu bir tasarı hükümetçe kabul edildi. Buna göre istikraza mevzu teşkil eden borçlar için bir defteri kebir açıldı ve buna 40 milyon Osmanlı altını miktarında bir dış istikraz akdedildi. Bu paranın 29 milyonu borçların tahviline hasredilmiş, 4 milyonu hazineye olağanüstü bir varidat olarak verilmiş, 7 milyonu da bilahare ihraç olmak üzere alıkonulmuştu. İstikrazın ihraç fiyatı %50, faizi de %5'ti. Karşılığı yoktu. 1869 borçlanması. 1866'da Fuat Paşa sadaret makamından ayrıldı. Osmanlı maliyesini düzeltmek hususundaki planı müsbet netice vermemişti. Fuat Paşa devleti istikraz yoluyla yaşatmak usulünü icat etmiş sayılmasa bile geliştirmişti. Bu usul ise bir hastayı tıbbi usullerle gıda vermek suretiyle yaşatmaktan ibaretti. Son borçlanmadan 1867 tarihine kadar hükümet Girit isyanı sebebiyle de artmış olan olağanüstü masrafları karşılamak için yine iç borçlar akdetmek yoluna sürüklendi. %90 ve %15 faiz karşılığı borç para tedarik etti. 1867'den sonra da memur tensikatına girişti. Maaşların yarısını tahvilatla ödedi. Mısır valisi İsmail Paşa'ya hidivlik unvanını vermek suretiyle Mısır hazinesinin devlete verdiği yıllık verginin miktarını arttırdı. Fakat bütün bu tedbirler hazinenin biçare durumunu örtemedi. Ya iflas etmeyi kabul etmek yahut yeniden bir istikraza gitmek zaruriydi. 1867'de Abdülaziz'in Paris'e seyahati, İmparatoriçe Eugenie'nin 1869'da Süveyş kanalının açılış töreninde bulunduktan sonra İstanbul'u ziyareti, Osmanlı-Fransız dostluğunu kuvvetlendirmişti. Hava borçlanmaya elverişliydi. Paris'in iki mali müessesesi, 24 milyon 444 bin 442 Osmanlı altını değerinde hükümete borç para verdiler. İstikrazın ihraç fiyatı %54, faizi %6 idi. Muhtelif vilayetlerin aşarı da karşılık olarak gösterilmişti. 1870 istikrazı. Osmanlı hükümetinin borç aldığı paraları bütçe gelirini fazlalaştıracak teşebbüslere kullanmayıp bütçe açığını kapatmak veya borçları tesviye etmek gibi bir maksada tahsis etmesi, çıkmaz yolda dönüp dolaşması demekti. 1870'te hükümet nihayet çıkmazda bulunduğunu anlar gibi göründü. Avusturyalı Baron Hirsch ile Rumeli'de 2000 kilometrelik demiryolu inşası için bir mukavele imzalandı. Hükümet bu teşebbüs için Lotürk ismini taşıyan 34 milyon 848 bin Osmanlı altını değerinde %3 faizli bir istikraz akdetti. Mısır vergisi de istikraza karşılık gösterildi. 1871 Hazine Tahvilatı. 1871'de Fransız nüfuzu Osmanlı İmparatorluğunda silinmişti. Fuat ve Ali Paşalar ölmüştü. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa Fransa'nın siyasi nüfuzu yerine Rus nüfuzunu, mali nüfuzu yerine de Avusturya nüfuzunu kabul etmişti. Abdülaziz'e para lazımdı. Yukarıda belirtildiği gibi borçla yaşamaya alışılmıştı. 1872'de hazine eshamı çıkarıldı. Osmanlı Bankası ile yeni kurulmuş olan Ostro-Ottoman Bankası'nın tavassutuyla 12 milyon 238 bin 820 Osmanlı lirası tutarında bir borçlanmaya gidildi. İhraç fiyatı 98,5, faizi de %9'du. Edirne, Tuna, Selanik vilayetleri varidatıyla Anadolu Anam vergisi karşılık gösterilmişti. Aynı yılda hazine tahvillerinin bir dış istikraza tahvili için 12.611.995 Osmanlı altını değerinde bir dış istikraz daha akdedildi. 1873 istikrazı. İstikrazla yaşamak Osmanlı Devleti için kronik bir hastalık haline gelmiş bulunuyordu. Padişah, saray, Babali, haşmet ve saltanatını sürdürmekten başka bir şey düşünemiyordu. Osmanlı tahvillerinin düşmekte olmasına rağmen yabancı bankalar arasındaki rekabet yüzünden daima borç para verecek de bulunuyordu. 1873'te bütçe açığını kapamak için Fransız bankalarından ikisinin tavassutuyla 30.555.556 Osmanlı lirası değerinde yeni bir istikraz akdedildi. Halep vilayeti varidatı Osmanlı Anam vergisinin bir kısmı karşılık gösterildi. 1874 istikrazı. Borç alınan paralar çölde su gibi gayb olup gidiyordu. Gittikçe kabaran dış borçlarla dalgalı borçların faizlerini vaktinde ödemek gerekiyordu. Çaresiz yine borçlanmak lazımdı. 1874 Osmanlı Bankası'nın tavassutuyla 44 milyon Osmanlı lirası değerinde bir istikraz akdedildi. İhraç fiyatı %43,5, faizi de %5'ti. 1875 Mali İflası. Abdülmecid'in 1854'te başlattığı dış istikraz geleneğini Abdülaziz devam ettirmişti. İlk borçlanmaya teşebbüs edildiği sırada büyük tereddüt hasıl olmuştu. Cevdet Paşa, bizim gibi miras yedilere böyle bir para kapısı açılırsa bunun önünü kim alacak? İleride halimiz neye varacak diye bazı erbabı dikkat ve basiret endişe ettiklerini ve Allah encamımızı hayır eyle diyerek neticeye mütevellikane boyun eğdiklerini kaydetmektedir. İlk borçlanmayı diğerleri takip etmişti. 1861 tarihine kadar yapılan 4 istikraza Abdülaziz devrinde türlü kombinezonlarla 6 istikraz daha eklendi. Bu suretle 20 yılda 10 dış istikraz akdedilmiş oldu. Ne padişah ne de sadrazamları ve nazırları borç para alırken bunun ödenmesi tedbirlerini sağlamayı düşünmüyorlardı. Memleketin servet kaynaklarını değerlendirmek, ticareti geliştirmek suretiyle halkın refahını sağlayıp vergi kudretini artıracak yerde bütçe açığını kapamak ve borçları borçla ödemek gibi çıkmaz bir yola girmiş bulunuyordu. Borç suretiyle tedarik edilen paralar sarayın sefahatine, mükellanın yüksek maaş ve tekaüdiyelerine, ordu ve donanmaya sarf ediliyordu. Halkın bu paradan hiçbir istifadesi yoktu. Bir atalar sözü damlaya damlaya göl olur der. Oluk oluk akan borçlarla 1875 yılı arifesinde ise bir umman meydana gelmişti. Devletin dış borçlarıyla demir yolu tahvilleri ve umumi esham bedelleri 200 ve halkın elinde bulunan umumi eshamın değeri de 5-600 milyon lira raddesindeydi. Bu azim toplama varan muntazam borçlar için yılda Avrupa'ya amortisman ve faiz için 14 milyon lira gönderiliyordu. Bu para ise bütçenin yarısından fazlasına tekabül ediyordu. Dış istikrazların faizleri %5 veya %6 bulunmasına rağmen ihraç fiyatları düşük olduğu için gerçek faizleri %12'ye kadar varmaktaydı. Umumi esham tahvilleriyle demiryolu tahvilleri de böyleydi. Karlı bir gelir kaynağı temsil ettiği için bu tahviller Avrupa'da ve Türkiye'de çok revaçtaydı. Osmanlı halkı işin içinde Avrupa sermayedarlarının bulunmasını, parasını eshama yatırmak için kafir bir garanti olarak kabul etmişti. Sözün kısası Avrupa'da ve Türkiye'de halkın büyük bir kısmı Osmanlı hükümetinden aldığı faize göre bütçesini tanzim etmişti. Osmanlı borçlarında bir değişiklik, bu hususi bütçeleri alt üst edecek bir hareketti. Mahmud Nedim Paşa 1874 mali senesinin gelir ve gider durumunu ilan etti. Buna göre bütçenin 5 milyon açığı vardı. Halbuki Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan eyaletlerindeki kargaşalıklar için askeri tedbirler almasına da lüzum hasıl olmuştu. Ordu için olağanüstü masraflar yapmak gerekiyordu. Siyasi durum yeni bir dış istikrazın yapılmasına elverişli değildi. Osmanlı hükümetinin mali durumu Avrupa matbuatında günlük tenkit konusu haline gelmişti. Mahmud Nedim Paşa bu durum karşısında muntazam borçların faizlerini yarıya indirmekle maliyenin derdine çare bulunması hususunda bir plan hazırladı. Bu plana göre yılda ödenmekte olan 14 milyon liradan 7'si tasarruf edilecek, bu tasarruftan 5 milyon lirayla bütçe açığı kapatılacak, geriye kalan 2 milyon da askeri ihtiyaçlar için sarf edilecekti. Bu plan, Adliye Nazırı Mithat Paşa, Serasker Rıza Paşa, Hariciye Nazırı Saffet Paşa, Ticaret Nazırı Mahmut Paşa, Maliye Nazırı Yusuf Paşa ve Sadaret Müsteşarı Sait Efendi'den kurulan bir encümen tarafından incelenerek kabul edildi. Bunun üzerine 6 Ekim 1875'te bir kararname neşredilerek 5 sene müddetle muntazam borçların faizlerinin yarısının nakit, diğer yarısının da %15 faizli bir senetle ödeneceği ilan edildi. Bu kararname tahvilat sahipleri arasında bir bomba tesiri yaptı. Avrupa'da umumi efkar tamamen Osmanlı İmparatorluğu aleyhine döndü. Türkler bizi dolandırdılar, altınlarımızı sefahat uğrunda sarf ettiler. Bunların bekası Avrupa'ya muzırdır demeye başladı. Türkiye'de halk Abdülaziz'i mesul tutmaya başladı. Borç parayla kurulmuş olan padişahın satvet ve haşmeti söndü. Taç ve tahtı sallandı ve padişah borçların mesuliyetine iştirak etmiş olan bazı nazırlar tarafından tahttan indirildi. Abdülaziz devri maliyesi hakkında netice. Abdülaziz devri mali bir buhranla başlamıştı. Mali bir buhranla son buldu. 15 yıl sürmüş olan bu devirde Osmanlı Devleti'nin maliyesi can çekişen ve iğneyle yaşayan hasta adam durumundadır. Maliye ve ekonomi idarenin ve siyasetin esaslı ilimleri haline geldikleri halde Osmanlı Devlet adamları içinde bunların esasına vakıf olan kimseler yoktu. 15 yıl içinde maliye nezaretine tayin edilen nazırların sayısı 19'du. Devletin en istikrarlı bulunması lazım gelen nezarette bu istikrarsızlık, mali politikanın başlıca zaaf sebeplerindendi. Başta padişah olmak üzere sadrazamlar ve bütün devlet adamları, bir devletin ruhu mesabesinde medarı hayatı ancak o devletin maliyesidir düsturunu bir tekerleme haline getirmişlerdi. Fakat aynı adamlar bu devlet istikrarsız yaşayamaz düsturunu benimsemişlerdi. Bu suretle de maliyeyi ruhsuz bırakmışlardı. Gerçek manada bir mali islahat için 1. İmparatorluğun servet kaynaklarının değerlendirilmesi, 2. Vergi sisteminin ve vergi usullerinin düzenlenmesi, 3. Bilgi ve namuslu memurların kullanılması, 4. Masrafların kısılması gerekiyordu. Halbuki Osmanlı İmparatorluğu zengin servet kaynaklarına sahip bulunmasına rağmen bu hususta ciddi bir şey yapılmadı. Hükümete ait arazi işletilebilirdi. Ormanlar ve madenlerden büyük gelirler sağlanabilirdi. Ziraat usulleri ıslah edilirdi. Bunlar yapılmadığı gibi vergi usulleri bile eski halinde bırakıldı. İltizam usulü devlete değil mültezimlere yarıyordu. Bunlar alakalı devlet memurlarıyla ortak olarak varidatın mühim kısmını aralarında taksim ediyorlardı. 10 bin kuruşluk bir iltizamdan devlet hazinesine ancak yarısı giriyordu. Bundan başka mültezimlerin halka yaptığı zulüm de başka bir illetti. Bu sistem korkunç bir ahlak buhranı yaratıyordu. Rüşvet, irtikap, iltimas, himaye vesaireyle çalışan memurlar amme menfaatini değil kendi menfaatlerini temine uğraşmaktaydılar. Sözün kısası vergi sistemi bir nevi soygunculuk, vergi memurları da soygunculardan ibaretti. Hükümet işin kolayını vasıtasız vergilere başvurmakta bulacağını sanmıştı. Tütün inhisarının getirdiği vergi imparatorluğun genişlemesine ve istihlak edilen tütüne göre çok cüziydi. Tuz resmine gelince kaçakçılarla kolcular arasında devamlı çatışmalar sebebiyet vermekte ve kardan ziyade zarar getirmekteydi. Bu şartlar dahilinde masrafların kısılması zaruriyken Abdülaziz zırhlılar satın alıyor, saraylar yaptırıyordu. Devlet erkanı da yüksek maaşlarıyla saltanatın süslü dekorunu tamamlamak için birbirleriyle yarış ediyorlardı. Göğüslerini süsleyen nişanlar bile borç parayla alınmıştı ve bu nişanlar onlara hiçbir siklet vermiyordu. Hazine dış borçların sikletini çekemeyip iflas edince devletin Avrupa'daki mali kredisi yanında siyasi kredisi de sıfıra düştü. Daima Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü müdafaa etmiş olan İngiltere'de Türkiye'nin aleyhine nümayişler başladı. Bu suretle Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu aleyhindeki planlarını gerçekleştirmesi için elverişli durum hasıl oldu. Mithat Paşa ve arkadaşları bir kurban vermekle vaziyeti kurtaracaklarını sandılar. ve Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Halbuki mali durumun tek sorumlusu padişah değildi. Vükelay da mesuldü.